insan halleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Baykal Alavant ve spikeriniz ben Burcu Aydemir bu hafta da karşınızdayız. Bugün programımızda kendimizi hayatın odağına koymak üzerine konuşacağız. Sizler de programımızla ilgili sorularınız varsa, bu konuyla ilgili sorularınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımıza yöneltmek istediğiniz soruları aktarabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21, elektronik posta adresimiz insanhalleri@trt.net.tr. Daha mutlu, daha doyumlu bir hayat için kendimize sormamız gereken soru, ben kendimi hayatın odağına nasıl koyabilirim? Kendini hayatın odağına koymakla ne kastediyoruz? İnsan kendi kaynaklarının nasıl farkına varır? Ruhsal planda bütün beklentilerimi, bütün istemlerimi önce kendi kaynaklarımdan karşılıyorum. İnsanın kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmesi ne demektir? Bu gibi sorulara cevap arayacağız önümüzdeki yarım saat boyunca değerli dinleyicilerimiz. İki değerli konuğumuz var. Uzmanlarımız bizlerle beraber, program danışmanımız Arife Tamer ve psikolog Sibel Türkoğlu bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim.
Merhaba.
Evet, daha mutlu, daha doyumlu bir hayat için kendimize sormamız gereken bir soru var aslında. Ben kendimi hayatın odağına nasıl koyabilirim? Ne demektir hayatın odağına koymak kendini?
Biz aslında psikologlar ya da işte bu konuda psikoloji alanında çalışan uzmanlar insanlara kendi hayatlarının kontrolünün kendilerinde olmalarını öneririz. Eğer hayatınızı siz kontrol edebiliyorsanız, sizin elinizdeyse, siz o zaman daha mutlusunuz diye düşünürüz. Biz hayata geldiğimizde, dünyaya geldiğimizde bu bizim isteğimiz dışında meydana gelen bir olay. Hiç kimse burada şu masanın etrafında oturan hiçbirimiz isteyerek, karar vererek dünyaya gelmedik. Bizim birileri, işte annemiz babamız bizim hayata gelmemizi istediler, arzuladılar, bir çocuk sahibi olmak istediler ve bizi dünyaya getirdiler. Bu bizim seçimimiz değildi. Bu şekilde dünyaya gelen insanoğlu bir süre çocuk olarak, çünkü insan evladı öyle, eğer bakmazsanız, onun ihtiyaçlarını karşılamazsanız, sağlıklı bir şekilde işte fiziksel sağlığını korumazsanız yaşayamaz. O yüzden annemize babamıza bağımlı dünyaya geliriz. Belirli bir yaşa kadar da anne baba kontrol eder. Bu normal bir durum. Yani bizim her türlü işte ihtiyaçlarımızı karşılamak adına, bizim mutlu olmamızı sağlamak, fiziksel sağlığımızı sağlamak, aile bizi kontrol eder. Kontrol bizde değildir, çocuklarda değildir. Anne baba bunu belirli bir yaşa kadar sağlar. Ben genel olarak düşünürüm, bakarım, hayatımda hep öyle değerlendirmişimdir. Belirli bir yaşa kadar kontrol bizde değil. Biz hep birilerinin isteklerini...
seçim yapma şansımız
evet,
yok.
Evet, hep onların istekleri doğrultusunda yaşıyoruz. Annemiz babamız ne isterse. Bu belirli bir yaşa kadar aslında normal bir durum. Çünkü çocuk bunu kendisi beceremez. Sonra gençliğimizde işte bir yön bulmaya, hayatımızın kontrolünü ele geçirmeye çalışırız. Bir kimlik arayışı içindeyizdir. Ergenliğimizle birlikte bu başlar. Sonra işte diyelim ki herhangi bir eğitim aldıktan sonra, bir mesleğe girdikten sonra, bir evlilik kararı verdiğimizde de kendi yaşantımızı sürdürmek adına hareket ederiz. Tam işte o dönemde de aslında yine kontrol biraz bizde değil, evet. Değil mi? Birazcık sanki duygulara esir düşeriz. O dönemde de daha duygusal oluruz. Tam hayatın anlamını anlayıp kendimizi kontrol edeceğimiz yaşta da işte yaşlılık dediğimiz şey başlar ve biz böyle bir döngünün içinde yaşarız.
Arife'ye şurada çok katılıyorum. Tam da böyle hayatımızın kontrolünü ele geçiriyoruz. Tam da hayatın kontrolü kendimizde dediğimiz zamanda o yaşlanma, yaş almakla birlikte aslında hazır bulunmuşluk düzeyimiz çok önemli. Yani çocukken kontrol bizde değil, ailemizin istekleri, işte korumacılığı, yönlendirmesi. Ama burada aile tutumları, o kontrolü kendimiz sağlayabileceğimiz yaşa geldiğimizde bu kontrolü sağlayabilecek miyiz? Buna bu kadar hazır yetiştik mi? Yoksa bağımlı dediğimiz işte aile tutumlarından bağımlılık olabilir, bağımlı yetiştirme olabilir, sorumluluk vermeme olabilir. Hı hı. Tam işte hani artık yeter, hayatının sorumluluğunu alabilirsin veya alabilirim dediğiniz yaşta da insanlar böyle sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Çünkü gerçekten hayatın kontrolünü almak ne demek? Çok fazla bilgileri olmuyor eğer böyle yetişmemişlerse. Ama ben sorunuzda şuna çok değinmek istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatın odağına koymak sözcüğünü bence doğru irdelemek gerekiyor. Hayatın odağına koymak mı? Kendimizi kendi hayatımızın odağına koymak mı? Çünkü ikisi birazcık farklı evet. anlamlar içeriyor değil mi? Yani hayatın odağına koyduğumuz zaman ki yeni nesilde bunu çok görüyoruz. O zaman hiç elinizi kolunuzu kıpırdatmaya gerek kalmadan, hiçbir şey yapmadan sadece odak benim. Her şeye ben layığım. Hı-hı. Ama hayatımızın odağını koyduğumuz zaman bu eşittir sorumluluk almak demek.
Biraz ben merkezcilikle bencillik kavramları
evet,
gibi sanki.
Onları konuşacağız. Şimdi arkadaşımın da söylediği gibi bir gazete haberi okumuştum. Yakın zamanda aslında sizler de hatırlarsınız belki. Ülkemizin bir bölgesinde bir anne hayatını kaybediyor ve onun dört çocuğu annenin hayatını kaybetmesiyle kendilerini bilmiyorum yani nasıl bir psikolojik durum yaşadılar, ne hissettiler, hı hı. o anneyle nasıl bir ilişki kurdular ama annenin kaybıyla, annenin yok olmasıyla kendilerini hayata tutunamayacak bir durumda bağlanmayı evet. biraz önce konuştuk ve dört çocuk birden intihar ediyor. Şimdi bunu okuduğumda benim için bir psikolog olarak gerçekten çok vahim bir durum. Yani o kadar bağımlı, o kadar kontrol tamamen herhalde annenin elinde ki çocuklar anne gittikten sonra ve dördünün de
çocuk
aynı şey.
Yetişkin mi peki?
Evet, hepsi evet. işte kimi 20'li 30'lu hı-hı. yaşlar arasında hı-hı. işte eğitim almışlar. Evet. Ama işte yetiştirme tarzı o kadar önemli ki anne onları nasıl yetiştirdiyse, nasıl bir bağımlılık geliştirdilerse dördü birden annenin kaybıyla birlikte yaşanmaya değer değil deyip artık onsuz biz bir hiçiz diye mi düşünüyorlar? O anki psikolojik durumlarını bilmiyorum ve dördü birden intihar ediyor.
Şey galiba hani biraz önce konuştuğumuz şey üzerinden hayatımızın odağına koymak kendimizi sanki hayatımızın sorumluluğunu almak demek aslında. Yani hayatımızın sorumluluğunu nasıl alırız? İşte yetiştirmeler hayata bakış açısı ama hani bana göre kendimizi tanımakla, hayatımızın sorumluluğunu almakla ilgili ilk adımı atmış olabiliriz
kendimizi
belki.
Kendimizi tanımak nasıl gerçekleşebilir? Bu biraz açılması gereken
tabii,
bir kavram.
Tabii yani bir kere şöyle tanımlamayı seviyorum ben görüyorum da çünkü hem danışanlarımda hem kendi hayatımızda sınırlarımızı bilmek çok önemli bir şey kendimizi tanımakta. Neyi nereye kadar başarabileceğimizi o odak meselesinde de bu çok önemli. Çünkü kendimizi hayatımızın odağına koymakla her şeyin odağı zannetmek arasında çok ciddi fark var. Yetiştirirken de veya işte çok basit bir örnek hani her dediği yapılan her türlü ihtiyacı karşılanan prenses gibi kral gibi büyütülen çocuklar okula geldiklerinde çok ciddi uyum sorunu yaşıyorlar. Ana sınıfında, kreşte. Çünkü görüyorlar ki dünya böyle bir yer değil. Yani 20 tane daha kral var. İşte 15 tane daha prenses var. Bir tek onlar değil. Dolayısıyla yetiştirirken belki o kendini tanımaya yönelik becerileri çocuklara verebilmek. Kendini nasıl tanır? Sınırlarını, sorumluluklarını, evet. güçlü taraflarını. potansiyelini değil mi?
Harika evet. Çocuk dünyaya geldiğinde biraz önce söylediğim gibi aileye ihtiyaç duyuyor. Aile ona ne verirse, aile nasıl yetiştirirse aslında çocuk ailenin bir kopyasıymış gibi görünür ama farklı bir birey, farklı bir kişilik, onun algısı değişik, onun ihtiyaçları değişik, annesinden babasından farklı olarak aile çocuğa bir şeyler veriyor. Diyor ki işte sen çok değerlisin. Sen her şeyi yapabilirsin. Sen bir tanesin. Bir tane daha yok. Ve çocuğa her şeyi yapabileceğini, her şeyi becerebileceğini gösteren bir yetiştirme tarzıyla o çocuğu toplumun içine gönderiyor. Tek başına olduğunuzda sorun yok. Aslında çocuklarımıza tabii ki istediğimiz şey biraz önce söylediğimiz gibi kendimizi hayatın odağında görmemiz gerekiyor. Yani öncelikle herkesin şunu bilmesi lazım. Herkes çok değerlidir. Bütün insanlar değerlidir. İnsanı sadece insan olarak değerlendirdiğimizde, bir çocuk dünyaya getirdiğimizde gerçekten çocuklar değerlidir. İnsanların hepsi değerlidir. Ama bu değeri önce sizin dışarıdan vermenizle değil, çocuğun onun kendisinin görmesi lazım.
Kendisinin onu yaşayarak belki anlaması, evet, idrak etmesi lazım değil mi?
Burada şunu eklemek istiyorum ben Arife'nin söylediğine. Değerlisin ya da sizin söylediğinizi kendisini yaşayarak idrak etmesi için, anlaması için kötü bir şey yaptığında da değerlisin. Başarısız olduğunda da değerlisin. Hata yaptığında da değerlisin. Bunu verebildiğinizde işte o zaman ne yaparsam yapayım, evet hatalıyım, bedeli var, sonuçları var ama değerliyim. Ama yeni nesilde daha çok bu değerli olma hali çok da bazen altı doldurulamayan bir özgüven pompalanmasıyla. İşte sen muhteşemsin. Bu biraz hani ailenin yetiştirilmesinden çok bu medyadaki gündemde olan şeyler, kişisel gelişim diye adlandırılan işte sosyal ortamlarda gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz, işte kişisel eğitim diye adlandırılan bir sürü, tırnak içinde eğitim diye söz edeceğim, bir sürü şeyde gördüğümüz o pohpohlanma hali de bunun altını çok dolduramıyor. Dolayısıyla ben değerliğimin altını belki kendi içimizde doldurmak ya da bunu çocuklarımıza, yetiştirdiğimiz bireylere yapmalarını sağlamak belki bu süreci değiştirecek. Çünkü biraz önceki örnekte o dört çocuğun intiharında hani siz dediniz ya, yetişkinler mi? Çocukken tolere edilebilen ben değerliyim ya da işte sizin o ben merkezcilik diye tanımladığınız şey gibi gelişim dönemidir zaten ben merkezcilik. Dönemsel bir şeydir. Sonrası farklılaşır. O süreç yetişkinliğe dönüldüğünde işte patolojiye dönüşüyor. Devam edemeyen, hayatını sürdüremeyen ve bir şekilde ilişkiyi kurduğu insan, annesi gibi hayatta kalmadığı zaman bunu nasıl yapacağını bilemeyen, bu hayatı nasıl yaşayacağını bilemeyen insanlara dönüşüyorlar. Dolayısıyla o hayatın odağına koymak dediğimiz şeyde mutlaka ve mutlaka sorumluluk duygusunun verilmesini, hayatımızı kontrol etmek denilen şeyin kararlar alabilip arkasında durabilmek olduğunu ve sınırlarımızla birlikte iyi ve kötü taraflarımızla aslında kendimizi değerli hissetmek. Belki sağlıklı bireyler.
Evet. Şimdi bazı psikologlar ben neslinden bahsediyorlar.
Ne demektir ben nesli?
Ben nesli önce ben. Yani ben değerliyim, ben akıllıyım, işte ben güzelim, ben her şeyi yapabilirim. En ben yani dediğinde.
Bu biraz bencillik mi oluyor?
Şimdi o arasında minik bir ufak çizgi var. Bencillikle ben merkezcilik. Ben merkezcilik dediğimiz şey biraz önce hocamın da söylediği gibi aslında bir gelişim dönemi özelliği. Çocuklar somut döneme, soyut döneme kadar ben merkezcidirler. Yani dünya benim etrafımda dönüyor. Ben dünyanın ortasındayım. Ben ne istersem yapılır.
Ne zamana kadar?
Bu okul öncesi döneme kadar, soyut dönem yani 10 yaşına kadar bu düz mantıkları vardır çocukların. Yani çok düşünce sistemleri gelişmemiştir. Mesela diyelim ki bir çocuk yemekten hoşlanmıyor. İşte annesi getiriyor önüne güzel bir sebze yemeği. Bütün çocukların o sebze yemeğinden nefret ettiğini düşünüyor. Kendisi nefret ediyor ya. Yani kendisi gibi. Kendi düşünce sisteminde neye inanıyorsa, neyi geliştirdiyse buna inanıyor ve bütün çocukların da dünyanın da onun ondan farklı bir bakış açısının içinde olmadığını düşünüyor. Çocuklar belirli bir yaşa kadar bu normal bir gelişim özelliği.
Bunu ben merkezcilik olarak
evet,
mı tanımlıyoruz?
Evet, ben merkezcilik ama bu gelişim dönemlerindeki görevler tamamlandığında, çocuğun ihtiyaçları karşılandığında, artık soyut döneme de geçtiğinde başkaları başka türlü düşünüyor. İşte arkadaşlık ilişkisi, sosyalleşme dediğimiz şey, farklı düşünceler, işte yaptığı bir şeyin yanlış olduğunu, kabul edilemez olduğunu, ihtiyaçlarını karşılamanın sürekli istemek olmadığını. Yani burada hem aile devrede, aile zaten devreden çıkmıyor, hem de okul devreye giriyor, arkadaş dediğimiz sosyalleşme devreye giriyor. O zaman çocuk dünyanın farklı olduğunu, kendi düşünce sisteminde geliştirdiği gerçekliğin farklı olduğunu görüyor. Biz buna ben merkezcilik diyoruz. Ama bundan çıkmayan insanlar olabilir. İşte siz o zaman ufak ufak narsizm dediği, kendini beğenmek, her yaptığının çok değerli olduğunu, işte dünyayı kendisinin bakış açısıyla değerlendirdiği bir patolojik duruma gidiyor. Bencillik dediğimiz şey birazcık farklı bir şey. Bu da bir kişilik bozukluğu ya da uyum bozukluğu diyebiliriz. Bencil özellikler hepimizde vardır. Bizim bazı olayları kendimize yontmamız, en güzelini kendimize almamız, menfaatlerimizi evet, herkes kendi çıkarını düşünür.
İnsani bir durum aslında birazı.
Evet, birazı insani. Çünkü insana ait bir şey. Yani çünkü kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız aslında kendimize karşı bir sorumluluğumuz, kendi görevimiz. Ama bunu karşılarken İşte küçücük bir sınır var. Bencillik. Ha bana ne, ben önemliyim. Karşıdaki değil dediğinizde sorun çıkar. Yani evet, ben önemliyim. Bu sınavı ben geçmeliyim. Rakiplerimi ben elemeliyim gibi bencillik noktasında sadece bütün olaylara kendi çıkar penceremizden bakarsak o zaman sorun çıkıyor.
Ama yetişirken sistem de biraz çocukları bu yöne teşvik ediyor sanki.
Yani ben de onu söyleyecektim. O dediniz ya, hani bu ben merkezcilik bir gelişim dönemi ama sonrasında yetişkin olduğumuzda duygusal çocuk bedensel yetişkin diye tanımlanan. Yani bedensel anlamda, yaş, zihinsel anlamda yetişkin formatındasınız ama duygusal anlamda o çocuk formatından çıkamadığınız zaman işte o ben merkezcilik dönemini atlatamadan hayatınızda kendinize ekleyip devam etmiş oluyorsunuz. İşte o zaman yetişkinlikte bu ilişkilerinizde sorun olmaya başlıyor. İşte duygusal ilişkilerinizde, iş ilişkinizde, sosyal ilişkilerinizde. Çünkü çocuklukta bu gelişim dönemi olduğu için ona göre anne, baba, okul, etrafındaki sosyal çevre ona göre şekilleniyor. Hani o dönemi çok böyle bilimsel bilgilerle bilmesek bile anne baba olarak biliyoruz çocuk yetiştirirken. Evet. Diyoruz işte tamam, bu çocuk olduğu için böyle davranıyor. Ama yetişkinlikte herkes aynı toleransı tabii ki göstermiyor.
Peki ne oluyor da kimileri bunu atlatabilirken kimileri orada çakılı kalıyor?
Hep üzerine çizdik programın başından beri. Yetiştirme tutumları çok çok önemli. Hani bunu toplumsal cinsiyette bile görebiliyorsunuz. Erkek çocukla kız çocuk arasındaki bile o ben merkezcilik, bencillik dediğimiz sınırı. Tabii sadece çocuklarımızı yetiştirirken anne baba tutumları diyoruz. Ancak toplumsal faktörlerimiz var. İşte değer yargılarımız var. Bunların hepsi çok belirleyici. Ama temelde evet, anne baba tutumları, yetiştirme algısı. Sonrasında işte en başından beri konuştuğumuz gerçek hayatla yüzleşildiğinde, kendi sorumluluğumuzu aldığımız hayatla yüzleşildiğinde öğrendiği şekilde devam ediyor, gidiyor. İşte 40 yaşında kocaman bir çocukla karşılaşabiliyorsunuz. Her şeyi istediği şeyler üzerinden tanımlayan. Bu olmadığında tabii çocukluktaki bu ağlama krizleri, istediğini tutturma krizleri yetişkinlikte zarar veren bir şeye dönüşüyor. İlişkileri bitiriyor. İş ilişkilerini bile bitirebiliyor. Çünkü sürdüremiyorsunuz. İşinize teknik anlamda, donanım anlamda ne kadar yeterli olursanız olun, sosyal ilişkiler anlamında o tutturma hali, çocukluktaki tutturma hali yetişkinlikte evet, artık patolojik bir şeye dönüşüyor.
İşte psikologların dediği bu ben nesli, onun yetişmesi. Çünkü aile çocuğa diyor ki sen çok değerlisin. Onu çocuk kendisi inanıyor. Ben dünyanın merkezindeyim. Dünya benim etrafımda dönüyor. Ve böyle yetişen çocuklar, aileleri de bunu sürekli verdiğinde, tabii ki olması gereken bu. Yani Çocuğumuza sen değerlisin diyeceğiz. Sen değerlisin.
Ama bu değerin nasıl bir şey olduğunu belki açıklamak lazım.
İşte gerçekleri bilerek. Yani senin güçlü yanların bunlar. Senin eksik yanların bunlar. Ama neler oluyor? Sürekli her şeyi mesela kendine inanıyor. Ben her şeyi yapabilirim. Kendini seviyor. Kendini sevmesi zaten doğal bir şey. Bir insan kendini sevmezse bir başkasını sevmez. Anlayamaz yani. Ama kendini sevip diğerlerini görmezden gelmesi ciddi bir sorun. Bunlar her şeyi de kendini ön planda tutan bir nesil. Bu neslin çok büyük hayalleri var. Bu hayalleri aileler besliyor. Şu an içimizdeki popüler kültür besliyor. Çünkü mesela çevrenize dönün, çocuklara sorun. Ne olmak istiyorsun? Çok tuhaf bir şekilde bütün çocuklar ünlü olmak istiyor. Yani ben ünlü olacağım ama herkesin ünlü olması mümkün değil ve gerçek de değil. İşte zengin olmak. Herkesin zengin olması da bir gerçek değil. Çünkü bunlar buna inanıyorlar. Çalışmadan, işte başarısızlığı tatmadan ben ona ulaşırım bu bilgi. Son dönemde işte sosyal medya aracılığıyla veriliyor, işte popüler kültür aracılığıyla veriliyor ve çocuklar toplum kurallarını, başkalarının ne düşündüğünü, toplumsal ve bireysel sorumluluklarını bu tür nesil, gençler hiçe sayıyor ve asıl önemlisi genç nesil empati kurma yeteneğini kaybetmeye başlıyor. Yani etrafında kendisini karşısındakinin yerine koyup onları anlamaya çalışmak yerine önce ben diyor. Herhalde aradan sonra bu evlilik ilişkisini bu tür neslin neler yaşadığında konuşuruz.
Hemen aradan önce bir saniye bir şey ekleyebilir miyim? O ben nesliyle ilgili bir Amerikalı yazarın da ben nesli diye de bir kitabı var. Seninle konuştuktan evet. Sonra bir baktım da. Orada çok hoş bir şey tanımlamış yazar. Hemen onu söylemek istiyorum. Sanki birisi çıkmış da normal insanın çıtasını yükseltmiş gibi diye tanımlamış yazar. İşte o sen değerlisin, sen muhteşemsinin biraz havada kalması, o çıtanın yükselmesi, ünlülük, zenginlik, zengin olma hali, duygusal anlamda
sürekli yeter. Başarılı olma hali.
Şimdi önümüzde yani. Düşünün, bir sporcuyu düşünün. İşte yüksek atlamacı biri. önünde bir çıta var değil mi? Bu çıtayı geçmek için ne yapıyor? Yani biz üçümüz gitsek, sporcu da yanımızda dursa, biz üçümüz işte ben neslini üye isek biz atlarız deriz. Ama gerçek o değil, atlayamayız.
Daha
çünkü öbürü
hiç atlamadık.
Tabii denemedik, çalışmadık. Deneyim de bazen işe yaramaz. Hı-hı. Bunun için emek vermek gerekiyor. Ama sporcu bunun için çalışıyor. Evet. Sabah akşam çalışıyor.
Burada bir virgül koyalım, tamam. Ardından sohbetimiz devam edecek.
Giyindim, kuşandım, karalıyım. Sen de çek git, sen çek git istersen. Ben doğuştan buralıyım. Sen de çek git, sen çek git istersen. Ben doğuştan buralıyım. Karıştı aklım, gittin diye sen. Ah, çözmek gerek yeniden. Silindi yüzün, ne gelir elden. Ah, çizmek gerek yeniden. Eskitir adamı yıllar. Formatlamak gerek yeniden. Hayat beni yordu dersen. Aşkla yıkan o zaman yeniden. Aşk olsun da düş olsun. İster sonunda yaş olsun. adamı yıllar birden formatlamak gerek yeniden. Hayat beni yordu derse aşkla yıkar o zaman yeniden. Aşk olsun da düş olsun, İster sonunda yaş olsun. Günler gecelerde yaşanırlar, kim unuttuysa taş olsun. Günler gecelerde yaşanırlar,
İnsan Halleri devam ediyor. Psikolog Sibel Türkoğlu ve program danışmanımız psikolog Arife Tamer'le sohbetimiz devam ediyor değerli dinleyicilerim. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz sorularınızla. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise insanhalleri@trt.net.tr. Evet, sohbetimiz devam ediyor. Geldik şimdi de kendi kaynaklarımıza. İnsan kendi kaynağının farkına nasıl varır? Tamamen dış etkenlerden ayrı bir durum mudur kendimizden beslenmek?
Aslında kendi kaynaklarımızın farkına şöyle bir baktığımızda, kendi hayatımıza da, kendi hayatımızdan örneklere de baktığımızda, kendi kaynaklarımızın farkına vardığımız en önemli durum bence ihtiyaç hali. Onları kullanmaya ihtiyaç duyduğumuzda, hani duymuşsunuzdur bazen ben bu kadar güçlü olduğumu bilmiyordum, evet, derler insanlar.
Evet.
Bir zorlukla karşılaştıklarında ya da başıma gelene kadar benim başıma gelseydi ben asla bunu kaldıramazdım. Ama yaptım, başardım, hı-hı, gibi, hı-hı, şeyler duyarız büyük travmatik süreçlerde veya herhangi bir başarı gerektiren bir şeydi. Aslında daha çok ihtiyaç duyduğumuzda, hani bir uzvunuzu var aslında ama kullanmadığınız bir uzvunuzu ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak gibi kendi kaynaklarımızın farkına varmak. Özellikle ihtiyaç duyduğumuzda. Ama nasıl geliştirilebilir? Temel cümle belki çok alışılagelmiş, klasik gibi görünse de kendini tanımak. Bunun için, kendini tanımak için belki yöntemlere, donelere ihtiyaç vardır. Kendimizi nasıl tanırız sorusunun cevabını bulmaya ihtiyaç vardır. Bu durumda da herhalde en temel şey kendimize objektif bakabilmeyi becermek. Yani neyi başarabiliyoruz, neyi başaramıyoruz?
Yani ben bunları kaldırabilirim, bunları kaldıramam. O yüzden ya da, bu işe giremem.
Aynen öyle. Veya kaldıramam ama... biraz ne kadarımı zorlarsam, hı hı, hani hangi kaynaklarımı kullanırsam, atıyorum işte nedir kaynaklarımız? Mesela iç kaynaklarımız, hani hayatta dış kaynaklardan bağımsız iç kaynaklarımız var ve daha çok o iç kaynaklara dönüp oradan destek almak her zaman bizi daha güçlü kılabilir ama dışsal kaynaklar da en az iç kaynaklar kadar önemli tabii ki. Hani nedir sosyal çevremiz? Hı. Çok önemli sosyal kaynaklar. İç kaynaklar dediğimiz şey özgüven diye tanımladığımız, kendimize güvenme hali. Ben çok üzerinde duruyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum sınırları bilmek dediğimiz durumun. Çünkü sınırlarımızı bilmek, o sınırları zorlamamız gerektiğinde nereye kadar zorlayabileceğimizi de bilmektir. Dolayısıyla hani sadece o benim sınırlarım bu, bunun dışına çıkamam gibi bir şeyden söz etmiyorum ama sınırlarımızı bildiğimizde ne kadar ilerleyebiliriz, ne kadar zorlayabiliriz? Çünkü bunu bildiğimizde hayal kırıklıklarımızı kontrol edebiliriz. O altı boş dediğimiz özgüvenle bu doslama bir şeylerin içine dalmamayı belki engelleyebiliriz. Hayatın kontrolünü, evet, değil mi? Belki bu noktada ele alabiliriz.
Evet. Kendi kaynaklarımızı öğrenebilmek için öncelikle kaynağım nedir? Hani bir soruyla başlamamız gerekiyor. Benim kaynaklarım var mı? Bu soruyu kime soracağız? Gidip bana ne verdin, ne oldu demek karşıdakilerden almak yerine bunun kaynağı, bu sorunun cevabı kişinin kendisinde. Kendimize soracağız. kendimize bir ayna tutup diyeceğiz ki yani ben neler öğrendim? Bu yaşa geldim. Diyelim ki işte 20 küsür yaşındayım. Bugüne kadar nasıl bir aileden geldim? Yani bilgi sahibi olmamız lazım. Ailemin özellikleri neydi? Bana neler vermeye çalıştılar? Ben neler yaptım? İşte eğitim hayatım nasıl geçti? Bu yaşa nasıl geldim? Ben herhangi bir zorluk karşısında nasıl bir yol izliyorum? Çalışıyor muyum? Emek veriyor muyum? Hoppala tepeden oraya gelip oturmak mı istiyorum? Gibi kişi kendi zayıf yönlerini ya da güçlü yönlerini, çünkü her birimizin, en donanımlı insanın bile zayıf bir yanı vardır, değiştiremediği bir özelliği vardır, bir de güçlü özellikleri vardır. Ben yöntem olarak kişilerin kendilerini iyi hissetmeleri için öncelikle güçlü yanlarını bulmalarını isterim. Güçlü yanımızı bulursak hani o birazcık umut aşılar, birazcık daha kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Ya benim ne özelliklerim? Ben arkadaş canlısı mıyım? Ben zorluklar karşısında hemen etkilenmez yoluma devam edebilen biri miyim? Ben sosyal sistemleri, etrafımdaki kaynakları kullanabilir miyim? İşte soruyla başlıyor. O soruları bilirsek, biraz önce Sibel Hanım'ın da söylediği gibi işte tanımak, kendimiz hakkında bilgilenmek, etrafımızdaki kullanabileceğimiz olanakların farkında olmak ve bu zaten farkındalığı getiriyor. Ondan sonra sınırlarımızı bilmek, o yaşa kadar getirdiğimiz özelliklerin farkında olmak, sonrasında da bütün bunlara rağmen zayıf bir şeyler var, değiştiremiyorum. İşte aslında tekrar başa dönünce aileden aldığımız yanlış yetiştirilme tarzıyla, tutumlarıyla kalıplaşmış bazı alışkanlıklarımız var. Bunlar bizim zayıf yanlarımızı oluşturabilirler. İşte bunun için de o soruyu sorup, bunun farkına varıp bunu nasıl değiştirebiliriz?
Peki neler yapabiliriz Sayın Türkoğlu? Bu konuda ne tür öneriler verebilirsiniz?
Kendimizin, kendi kaynaklarımızın farkına varmakla ilgili. Bir kere şeyi önemsiyorum, söylediğim biraz önce. Kendimize objektif bakmayı. O bir resim vardır, hep böyle bazı şeylerde kullanılır, görmüşsünüzdür. Bir kedi aynaya bakar ve orada bir aslan görür. İşte bazen insanlar kendilerini tanımlarken de bunu söylüyorlar. İşte ben kendimi tanıdıkça ya da bazı olaylar karşısında hep aslan zannediyordum ama işte onun içine gizlenmiş bir kediyim gibi. O aynaya direkt bakabilmek en temel şeylerden birisi. Tabii ki bu bazı donanımlar gerektiriyor. Yani neyi nasıl donanımlar gerektiriyor? Kendimize objektif bakarken karşılaşacağımız şeyden hoşlanmazsak ve o biraz önce hep konuştuğumuz hani o özgüven pohpohlaması dediğimiz şeyle doluysak, o aynaya baktığımızda biz hep aslan göreceğiz. Dolayısıyla şu aslanı bir aralayıp hani en azından aslanın boyutlarını küçülttük. Belki o kadar belki büyük bir aslan
kedi
değildir.
Kedi şeklinde bir aslan.
Belki kısmen kedidir, kısmen aslandır. Objektif bakabilmek en temel şeylerden birisi. Paylaşmak yakınlarımızla, bizi tanıdığını düşündüğümüz, değer verdiğimiz insanlarla belki hani bu kendimizle ilgili şeyleri paylaşmak. Ama kendi kaynaklarımızı kullanamadığımızı fark edip bundan dolayı da artık hayatımızı devam ettiremiyor isek, hani hep dışsal kaynaklarla hayat bir süre gidiyor işte bir aileniz bir dışsal kaynaktır, sosyal çevreniz falan ama kendinizdeki kaynakları ya tükendiğini ya da asla hiç farkına varamadığınızı fark edip bir yerde devam edemiyorsanız, işte sonrasında hani çok moda bir sözcük depresyon ama hani bir sürü şey de içeriyor, çöküntü deyin, nasıl adlandırırsanız, mutlaka psikolojik destek, profesyonel bir destek belki almak. Ama ben şeyi de çok önemsiyorum, bu kaynaklarla ilgili hep hani kavramsal şeyler söylüyoruz ama çok basit hobilerle uğraşmak, kendimize zaman ayırmak, aslında kendimizi fark etmenin, o kaynakları güçlendirmenin aslında çok da basit bir yolu. Yani çok kitabi aslında sözcüklere sığınmadan da kendimize zaman ayırmak. Neden hoşlanıyoruz? Ne yapınca keyif alıyoruz?
Kendimizi tanımak için bu da bir yöntem
aslında. Tabii ufaktan başlayarak belki.
Kişilerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Yani bu bir bencillik değil. Kendi ihtiyacımızı karşıladığımızda, kendi bizim bugünkü programımızın ana cümlesi de hani kimin hayatını yaşıyoruz? İnsanların kendine bunu sorması lazım. Biz başkalarının hayatını yaşaması için katkıda bulunabiliriz. Onlara yardımcı olabiliriz. Onların işlerini kolaylaştırabiliriz. Ama bizim yapabileceğimiz, kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik, bu evliliklerde de böyle. Hı hı. Anne babaların yaptığı şey de böyle. Yani anne babalar mesela kendi gerçekleştiremedikleri şeyleri, hayallerini çocukları üzerinden gerçekleştirmek istiyorlar. Bir süre sonra o çocuklar sadece annelerinin babalarının hayallerini gerçekleştirmek üzerine bir başkasının hayatını sürdürüyorlar. Ve sonra bir hayal kırıklığı, hı hı, işte depresyon, stres dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Kişilerin sorması lazım. Ben bunu niçin yapıyorum? Benim hayattaki misyonum ne? Ben kendi hayatımı mı yaşıyorum? Başkalarının hayatını mı yaşıyorum? Önce bu soruya cevap bulmalıyız. Kendi hayatımızı yaşamak için yapabileceklerimizi düşünmeliyiz. Sonra tabii ki görevimiz, sorumluluk asla unutulmamalı. Bir başkasının hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz ve birlikte nasıl rahat yaşayabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, son bir cümleyle kapatalım.
Orada şunu eklemek istiyorum. Buyurun. Ben Arif'in söylediğini. Özellikle kendi hayatımızı sürdürmekle ilgili durumda bizim yaptığımız iş seçimleri, hı hı, ne işi yapacağımız ve hayatımızı öyle nasıl sürdüreceğimiz önemli, ama burada tabii hayatın getirdiği koşulları da unutmamak gerekiyor. Yani siz arkeolog olmak isteyebilirsiniz, hayatınızı böyle mutlu olacağınızı düşünebilirsiniz. Ama bir de hani bunun sonucunda bu koşullarda gerçeklerden kopmadan...
Sizin yeteneğiniz var mı? Uygun musunuz? O da çok önemli.
Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Psikolog Sibel Türkoğlu ve program danışmanımız psikolog Arife Tamer'le beraberdik değerli dinleyicilerimiz. Haftaya bir başka konuyla yine karşınızda olacağız. O zamana dek hoşça kalın.
İnsan halleri.